Emek ve Hayat programından hepinize merhaba sevgili Artı Televizyon izleyicileri. Sevgili izleyicilerimiz yine bu haftada her hafta olduğu gibi bize ayrılan süre boyunca emek dünyamızda birlikte gezineceğiz. Ülkemizde ve dünyada emek cephesinde neler olduğuna birlikte bakacağız. Önemli bir hafta, hem engelliler bakımından engelliler haftası, aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası. Üstelik de Soma katliamının, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma katliamının yıl dönümüne de denk geldi. Konuyla alakalı hem haberlerimiz hem canlı bağlantımız olacak. Devrimci İşçi Sendikalarına bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'ndan işçi sağlığı iş güvenliği uzmanı Sayın Nuran Gülenç hanımefendi ile ilerleyen dakikalarda bir Skype bağlantımız olacak ve bu konuları konuşacağız elbette ki. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da önce haber turuyla başlıyoruz.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %54,4 iken kadınlarda %29,0 olarak gerçekleşti. İş gücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla %52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %33,7 oldu. İşkur Nisan ayı istatistik bültenini yayınladı. Buna göre yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı %23 artarak 3.583.503 oldu. Nisan ayında İşkur aracılığıyla 139.443 kişi işe yerleştirildi. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı %25 artarken erkeklerdeki artış %21,3 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin %51'i erkek, %49'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre işsizlerin %34'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Nisan ayında İşkur aracılığıyla işe yerleşenlerin %62'sini erkekler, %37,4'ünü de kadınlar oluşturdu. Nisan ayında 87.230 erkek ve 52.213 kadın işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise işe yerleşen kişi sayısı 464.338 kişi oldu. İşsizlik her yerde. İstanbul Adalet Sarayı'nda sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. İstanbul Adliyesi ve Gazi Osman Paşa Adliyesi için toplam 384 sözleşmeli icra ve zabıt katibinin alınacağı sınav için 3.233 kişi başvurdu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 1 Mart 2022 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince uygulama sınavı yapıldı. Adliyenin atrium alanında sabah saatlerinden itibaren sınav yoğunluğu yaşandı. Klavye sınavına girmek için adliyeye gelen adaylar kuyruk oluşturdu. Bazı adaylar sınav sırasını banklarda beklerken bazıları da yerlere veya merdivenlere oturarak bekledi. Bazı adayların yanlarında klavye getirerek pratik yapması dikkat çekti. Adaylar gruplar halinde sınav odasına alınarak 3 dakika içinde 90 doğru sözcük yazmaları isteniyor. Adaylar bu aşamayı geçerse sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Hükümet ve Memur Sen'in kamuda ek göstergenin yükseltilmesi gündemiyle yapacağı 3. görüşme ileri bir tarihe ertelendi. İktidarın yıllardır seçim vaadi olarak kullanıp yerine getirmediği 3600 ek gösterge talebine ilişkin Memur Sen, bakanlığın taslak paylaşmasını isterken görüşmelere dahil edilmeyen KESK ve Kamu Sen'de tüm kamu emekçileri için ek gösterge artışına gidilmesini istiyor. Memur Sen ve bakanlık arasında hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesine ilişkin yapılan görüşmeler için taraflar 3. kez bir araya gelecekken, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HD yayınına katılıp enflasyon ve asgari ücrette yıl ortasındaki artış talebine dair konuştu. Alım gücünün düşmesinden kaynaklı asgari ücrete yıl ortasında ikinci bir zam talebinin gündeme gelmesini yorumlayan Asmalı, ücret artışı çözüm değil dedi. Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş var diyen Asmalı, iş beğenmeme sorunu olduğunu iddia etti. Ağır işlerde insanların çalışmak istemediğini ifade eden Asmalı, Süleyman Soylu'nun mültecilere yönelik tartışmada ifade ettiği, "Mülteciler giderse buna en çok iş insanları isyan eder" sözlerini doğrularcasına, mültecilerin bu işlerde daha çok çalıştığını söyledi. 11 Şubat'ta İzmir Ali Ağa'da bulunan Bereket, ACS Kursan, Kalkavan, Leyal ve Işıksan gemi söküm tesislerindeki işçiler ek zam talebiyle iş bıraktı. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği önünde günlerce eylem yapan işçiler taleplerini elde edememişti ancak hiçbir işçiyi de işten attırmadılar. İşçilerin fiili grevine karşı bir işçiye dava açan patron, grevin durdurulmasını ve grevin yasa dışı ilan edilmesini talep etti. Ancak mahkeme tek bir işçiye açılmış bir davayla bunun mümkün olmayacağını ifade ederek patronun talebini reddetti. Mahkeme işçinin avukat masrafını da patronun ödemesine hüküm getirdi. Müzik yayın izninin 24'ten 1'e uzatılması bu konuda bir düzenleme bekleyen müzisyenleri ve müzik meslek birliklerini tatmin etmedi. Müzik emekçileri yeni bir düzenleme bekliyor. Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan pandemi kısıtlamaları geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlandı ancak müzik yayınının 24'te bitirilmesine karar verildi. Aradan geçen bir yıla yakın zamanda müzik emekçileri, sivil toplum örgütleri, müzik meslek birlikleri ve işletmeciler, müzik kısıtlamasının sektöre darbe vurduğunu, çeşitli mecralarda defalarca dile getirse de bu konudaki düzenleme haberi geldi. Buna göre İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle pandemi süresince saat 24'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın iznini saat 1'e kadar uzattı. Ancak kısıtlamadaki bu 1 saatlik uzatma müzik sektörünün altını çizdiği sorunlara bir çözüm sunacak gibi görünmüyor. Çay üreticileri ile işçilerinin haklarının savunulmadığını belirten ve Karadeniz'de sendikal örgütlenme çalışmaları yürüten Disgıda İş Sendikası, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Özgıda İş tarafından çeşitli suçlamalara maruz kaldı. Özgıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı'nın halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu işlediğini vurgulayan Gıda İş Yönetimi suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun asıl olarak çay üreticisi ve işçisinin ekmeğini büyütme mücadelesinin bir parçası olduğunu duyuran Gıda İş Genel Merkezi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle. Bir süredir sendikamız Gıda İş'e hakaret eden, asılsız isnatlarla eleştiri sınırlarını aşacak şekilde saldıran Özgıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı yöneticileri Hasan Fehmi Bursalı, Orhan Topaloğlu, Necdet Hacı Osmanoğlu, Fatih Kandemir ve Hüseyin Avni Günay'la sosyal medya paylaşımlarıyla suç işleyen Özgıda İş Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Ali Hançeroğlu hakkında sendikamız suç duyurusunda bulunmuştur.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Emek ve Hayat programının haber turu sürüyor. Bildiğiniz gibi dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma katliamının 301 madenciyi yitirdiğimiz katliamın yıl dönümüydü. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bu haberimizi getireceğiz ekranlarınıza. Ardından da bir canlı bağlantı gerçekleştireceğimizden söz etmiştik. Bu bağlantıya geçeceğiz.
Görün işte şu memleketin geldiği hale. Görün.
13 Mayıs 2014. 301 madenci Soma'da Türkiye Kömür İşletmelerine ait maden ocağında katledildi.
Bir kere kaza demiyoruz. Ama bunu politik bir nedenle söylemiyorum. Yani kazanın bilimsel tanımına da uygun.
Vardiya değişimi sırasında elektrik panosunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle madende yangın çıktı. Alınmayan önlemler nedeniyle yüzlerce işçi yerin altında mahsur kaldı. Soma'da 13 Mayıs 2014'te Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti yaşandı. Ancak aileler ne adalet bulabildi ne kayıplarının acısını yaşayabildi. Hatta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın alana gelişine tepki gösteren ailelere şiddet uygulandı. Erdoğan'ın eski özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel o şiddeti uygulayanlardan biriydi. Frankfurt Başkonsolosluğu'na 2022 yılında ticari ataşe olarak atandı.
Soma'nın kömürü katillerin yatacak.
İlk duruşma ancak işçi katliamından bir yıl sonra 2015 yılında görüldü. 51 sanık yargılandı. Bu duruşmada bir tahliye çıkarken dava 2018'e ertelendi.
Bizim müvekkillerimizin, bizim ailelerimizin çocuklarını öldüren katili arıyorsanız neden bizden gizli arıyorsunuz?
Dava 6,5 yıl sürdü, 87 celse görüldü. Avukatları ailelerin yanından ayrılmadı.
İşçi insan yerine koymayan bir düzen. Sorun kömür yangını, yani grizu değil bu. Bildiğimiz kömür yangını. Ve burası yanan bir maden. Daha önce de yanmış yani. Sonra biliniyor.
O avukatlardan biri Selçuk Kozağaçlı'ydı. Tutuklanana kadar adalet mücadelesini sürdürdü.
Ama benim hesabım var, hesabımı görmeye geldim bunlarla.
Kozağaçlı hakkında örgüt yöneticiliği iddiasıyla 30 yıl hapis cezası istendi. Kozağaçlı'nın tutukluluğu süresince davalar devam etti. Katliamın yaşandığı şirketin sahibi Can Gürkan'la birlikte 51 sanığın tümü tahliye edildi. Davada Gürkan'ın suçu olası kasıtla, yani kasten sonuçlarını öngörerek ölüme sebebiyet verme suçundan bilinçli taksir suçuna indirildi. Kararın itiraz süreci devam ederken ailelerin bir diğer avukatı Can Atalay da Gezi davası nedeniyle 18 yıl hapis verilerek tutuklandı.
Hiç kimse ne buradaki ailelerden ne bizden daha fazla sabır beklemesin.
İşletme kapandığından işlerinden olan Somalı maden işçileri ise yıllarca tazminat mücadelesi sürdürdü. Ankara'ya haklarını istemek için yürüyen işçiler önce polis baskısıyla karşılaştı.
Azim'in yarın oğlu yurt dışına kaçmış. Kaçırmasaydın beni nasıl buradan Ankara'ya haklı olduğum durumda Ankara'ya sokmuyorsan Azim Uyar'ın onu da yurt dışına kaçırmayacaktın. Şimdi de planımız biz buradan Ankara'ya yürüyeceğiz. Ama araba çiğner, ama panzer çiğner, ama polis çiğner.
Geri dönerkense yolda geçirdikleri trafik kazasında bağımsız maden iş başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i kaybetti.
Biz vermedik o patrona sahaları. Bu işçiler vermedi. Bu işçilerle o patron sözleşme yapmadı. Bu devlet yaptı.
Kıdem tazminatları verilirken iş cinayeti ve kaza tazminatları ise hala ödenmedi. Şimdi Soma'da aileler kayıplarını hem mezarları başında hem de Soma sokaklarında anıyorlar.
Para hırsının, zenginin daha çok zengin olma hırsının bir bedelidir.
Ancak 301 işçinin ölümünden sorumlu tüm yönetim kademeleri cezasız. Ailelerin yanından bir gün ayrılmayan avukatlarsa cezaevinde.
Daha da laf çok da 3 günlük laf biriktirdi ama bu kadar yetsin.
Evet, bu haber için teşekkür ediyoruz haber merkezimize ve Devrimci İşçi Sendikaları Birleşik Metal İşçi Sendikası İşçi Sağlığı İş Güvenliği Uzmanı Sayın Nuran Gülenç Hanım'a merhaba demek istiyorum hemen. Merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Nuran Hanım, hoş geldiniz. Çok merhaba. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için öncelikle.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de.
Sağ olun. Nuran Hanım, bugün sizinle iki önemli konuyu konuşmak istiyoruz ki dün zaten Devrimci İşçi Sendikaları bir panel düzenledi ve siz de bu panelde panelist olarak bulundunuz. Konu hem hukuksal yönüyle hem teknik yönüyle enine boyuna her yönüyle tartışıldı. Orayla ilgili de tabii yine sizin katkılarınızı bekleriz. Hem işçi sağlığı, iş güvenliği bakımından önemli bir hafta, aynı zamanda bildiğiniz gibi Engelliler Haftası. Engellilerin de çok ciddi sorunları var ülkemizde. Hem istihdam bakımından, iş bulduklarında da, iş güvenceleri bakımından, engellerine uygun işlerde çalıştırılmaları bakımından ciddi problemlerin yaşandığı bir ülkedeyiz. Ama tabii öncelikli olarak 6331 sayılı yasanın, yani İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın da 10. yılında ki bir derde, toplumsal bir sorun olan, ciddi manada toplumsal bir sorun olan iş cinayetlerine bir yara olacağı umuduyla ya da iddiasıyla getirilen bu yasa ne yazık ki iş cinayetlerinin katlanarak ülkemizde artmasına neden oldu ya da bir çare olmadı ve dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi gibi kötü istatistiki verileri korumaya ne yazık ki devam ediyoruz. Evet, buyurun, nereden başlamak istersiniz? Öncelikle isterseniz iş sağlığı güvenliği meselesiyle giriş yapalım.
Evet, bence en geniş konudan başlayıp daha spesifik bir konu olan engelliler konusuna girebiliriz.
Tabii ki.
Evet, 6331 sayılı kanunun, siz de söylediğiniz gibi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun 10. yılındayız. Büyük umutlarla bu kanun hazırlandı ya da mevcut iktidarın o dönem iş kazalarını, işçi ölümlerini durduracağı iddiası vardı. Ancak aradan geçen 10 yılda biz bunun böyle olmadığını gördük. Mevcut kanun, biliyorsunuz, Avrupa Birliği'nin çerçeve direktifinin Türkçe'ye çevrilmesi, tam tercüme olmasa bile büyük çoğunluğunun tercümesiyle yapılan bir kanundu. Ancak işçi sağlığı, iş güvenliği alanı hani sadece bir kanun işi değil. Yani bu işçi sağlığı, iş güvenliği alanının birçok alanı var. İşte sosyal politika alanı var, hukuk alanı var, sağlık alanı var, bilim alanı var. Siz bu alanlarda bir koordinasyonu sağlamazsanız, bir eş gücü, bir çalışmayı sağlamazsanız, sadece kanun.
Evet, biraz teknik sorun yaşadık zannediyorum. Yeniden arkadaşlarım bağlantıyı netleştirmeye ya da daha kaliteli hale getirmeye çalışıyorlar. Nurhan Hanım bize iş sağlığı güvenliği konusundaki hem 6331 sayılı yasanın, yani 10 yıldır hayatımızda olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının getirilerinden ya da götürülerinden bu konuya hakikaten derman olmayan bir yasa ne yazık ki. Bu iddiayla getirilmiş olan bir yasa. Tabii burada en ciddi problemlerden biri de zannediyorum Nurhan Hanım da değinecek bu konuya. Bu işin, yani iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesinin piyasalaştırılması adeta. Şimdi tekrar Nurhan Hanım'la bağlantımızı sağladık. Buyurun devam edelim kaldığımız yerden Nurhan Hanım.
Sanırım seste bir sıkıntı olmuş.
Evet,
şimdi duyulabiliyor
mu gayet
acaba?
Sağlıklı bir şekilde ben sizi duyuyorum. Buyurun.
Evet, 6331 sayılı kanunun Avrupa Birliği'nin çerçeve direktifinin Türkçe'ye tercümesiyle oluşturulan ve Avrupa uyum süreci içerisinde gündeme gelen bir kanun oldu. Ve bu kanunun işçi ölümlerini, iş kazalarını durduracağı iddiası vardı. Ama biz biliyoruz ki bir kanun sadece tek başına kanunu yapmak yeterli değil. Bu kanunu uygulayacak kimi organizasyonu, kimi altyapılarını da oluşturmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Eğer işte işçi sağlığı alanı, işte sosyal politika alanına giren kısımları var, hukuk alanına giren kısımları var, sağlık alanına giren kısımları var, bilim alanına giren kısımları var. Yani biz bu alanı zaten multidisipliner bir alan olarak tanımlıyoruz. Ve siz bu alanlar arasında bir iş koordinasyonunu sağlamazsanız, bunları etkili bir şekilde alanda uygulamazsanız, en mükemmel kanunu bile yapmış olsanız aslında hiçbir önemi yok. Sonra denetlemezseniz en önemlisi bu. Ki bugün devlet işçi sağlığı ve iş güvenliği alanından neredeyse çekilmiş durumda. Teftişler yapılmıyor, denetimler yapılmıyor. Cezaların hiçbiri caydırıcılıktan uzak. İşte az önce izledik, Soma katliamını izledik. 301 kişinin öldüğü yerde eğer mevcut ceza onalı infaza geçerse 7 ya da 8 gün yatması söz konusu Can Gürkan'ın. Şimdi 301 işçi, yani 301 defa yargılanması gerekirdi ama sürekli mevcut yasayı bir taraftan da esnekleştiren, uygulanmayan hükümlerle dolu. Yönetmelikler öyle, tebliğler öyle ve her şey inisiyatifine ve alanda pratik uygulamaya kalmış. Evet. Takibi yok, boş bir alana dönüşmüş durumda alan. Bu nedenle de iş cinayetleri de durmuyor, artarak devam ediyor. İş kazaları da durmuyor, artarak devam ediyor. Ve yargılananlar çoğu zaman aradaki teknik uzmanlar oluyor. Ve işverenler, asıl sorumlu olan işverenler, işçi ölümlerinden sorumlu olan işverenlerin paçalarını çok kolaylıkla sıyırdıklarını görüyoruz. Bu işçi ölümlerinden dolayı, iş kazalarından dolayı.
Evet, yani tabii... Siz panelde de değindiniz. Ağırlıklı olarak, yani adeta piyasalaştırıldı iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı adını da değiştirdiler. Biz hala tabii ki işçi sağlığı ve iş güvenliği diyoruz ama doğru olan da bu zaten. Öncelikli olan işçi sağlığı ve güvenliği. Piyasalaştırılan bir araç haline dönüştürüldü. Uzmanlar adeta işverenin ya ücretli elemanı ya da bildiğiniz gibi ortak sağlık güvenlik birimlerinden fatura suretiyle işte bir hizmet alımı şeklinde yürüyor. Dolayısıyla işverenin dudağının ucunda olan arkadaşlara kaldı işçi sağlığı ve iş güvenliği ve aynen sizin de değindiğiniz gibi devletin bu konudaki denetimi ciddi manada geriye gitti. Yani şunu yaşadığımız örneklerden biliyoruz, siz de mutlaka içindesiniz, çok iyi biliyorsunuz. Yani yaralanmalı, ölümlü iş kazalarının, belki ölümlerde değil ama ciddi yaralanmaların olduğu iş kazalarında dahi işçi sağlığı, iş güvenliği müfettişlerinin gitmediğini, gidemediğini ya da biliyoruz. Bu hale dönüştü hadise.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Şimdi bazı alanlar vardır. Bırakın özelleştirmeyi, piyasalaştırmayı. Düşüncesini bile aklımıza getirmememiz lazım. Sağlık bunlardan biri. İşçi sağlığı, iş güvenliği alanını piyasalaştırdığınız zaman, siz özelleştirdiğiniz zaman burada etkin bir mücadele beklemeyin. İşte OSGB'ler, sözünü ettiğiniz OSGB'ler, iki tane şirket var. Uzmanlar bir şirketin elemanı, iki şirket işte işverenler ve OSGB işverenleri bir anlaşma yapıyorlar. Ve uzmanlara hadi bu alanda çalış diyorlar ve esas olarak telkinler OSGB işverenlerinin bile telkinleri, aman müşterimizi kaybetmeyelim, aman canınızı sıkmayın fazla. Ya da işverenlerin birçok uzmana bana sormadan kayıt altına alma işte önlemleri, bana danış ve biz kendi etrafımızdaki çalışan arkadaşların, özel sektörde çalışan arkadaşlarımızdan çokça duyuyoruz. Bakanlık denetlemediği gibi eğer diyor işveren sizin söylediğiniz önlemleri almazsa bakanlığa bana şikayet et diyor. Hem iş ilişkisiyle işverene bağımlı kılıyorsunuz siz bu uzmanları, teknik ekibi diye, hem de diyorsunuz ki sonra sen patronunu git devlete şikayet et. Hani evet, yok mu? Var bunu yapan arkadaşlarımız son haddede, ama bir iş ilişkisi kuruyorsunuz. Bir özgürlüğü yok ki uzmanların, çalışma özgürlüğü yok. Ya da kendi bilgilerini, birikimlerini gerçekten işçinin faydasına kullanabilecekleri siz demokratik ortamları, ücretli özelliklerini sağlamamışsınız. Ve sağlamadığınız yerden de bir verim, yani işçi lehine bir verim beklemeyin.
Bir sevindirici karar çıkmıştı. Siz de mutlaka takip ettiniz. Bildirimde bulunan bir iş güvenliği uzmanını işveren işten çıkarttı. Yargıtay bu konuda bir uzman lehinde karar verdi. Bu sevindirici bir karardı. Ben yazı konusu da yapmıştım.
Tazminatlarını diyor, çıkartamazsınız diyor, ama nihayetinde hani bu çok takip edilebilecek bir şey ya da her uzmanın buna cesaret edip bu mücadele yollarını deneyeceğinin kimse garantisini veremez.
Ne yazık ki.
Başka bir demokratik ortam, başka bir özgürlük alanı, iş güvencelerini sağlamak durumundayız diye düşünüyorum. O Yargıtay kararlarının hepsinin pratikte uygulanmadığını biz biliyoruz. Hayata geçmiyor.
Evet. Peki çözüm olarak dünkü panelden de dilerseniz yola çıkalım. Orada eline boyuna tartışıldı konu, hem hukuksal yönüyle hem eski iş müfettişi, emekli iş müfettişlerinin olduğu, hukukçuların olduğu, sevgili evet. Murat Özveri'nin panelisti oldu. Yani netice itibariyle çözüm noktasında neler, önerileriniz neler, neler düşünülüyor?
Çünkü yani işçi sağlığı, iş güvenliği gibi bir alan sadece işverenlerin inisiyatifine bırakabilecek bir alan değil. Bu bir güç dengesi. Çünkü siz işverenden yaptırım istiyorsunuz, önlem almasını istiyorsunuz, işçinin sağlığını koruyacak tedbirleri hayata geçirmesini istiyorsunuz. Bunların hepsinin karşılığı da bir maliyet. Siz yasayla sadece yap diyerek, yasa maddesiyle bunları yaptıramıyorsunuz. Burada başka bir güç ve baskı unsurunun olması gerekiyor. Bu da bir örgütlü toplumdan geçiyor. Bir örgütlü toplum, örgütlü işçiden geçiyor, işçi sınıfından geçiyor ve sendikal örgütlülükten geçiyor. Hani yasanın eksiğini gediğini bile, eğer siz bu konuda bir farkındalığı olan bir sendikal örgütlülüğe sahipseniz, uzmanlarınız, teknik ekibiniz varsa zaten giderirsiniz. Çünkü orada örgütlü gücünüzü harekete geçirirsiniz ve bu baskı unsuru olarak o önlemleri aldırtırsınız. Ve ülkemizdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi sendikaların önündeki sendikal örgütlenmenin önündeki engeller. Ve buradan da zayıflatılıyor aslında çalışma yaşamı. Çünkü söz söyleyecek gücünüz yok ya da hükümetin üzerinde bir baskı unsuru değilsiniz. Sermaye hükümeti üzerindeki daha fazla baskı unsuru ve kendi lehine kararları çıkarttırabiliyor. Ama sendikalar güçlü değil ve işverenin üzerinde bir baskısı etkisi maalesef çok az ya da yok. Zaten dinlemiyor mevcut AKP hükümeti. Sadece sendikaları değil, bu alandaki teknik insanları bile dinlemiyor, meslek odalarını bile dinlemiyor. İşte TMOB'undan tutun da Tabipler Birliği'ne kadar birçok bu alanda söz söyleyebilecek, üniversitelere kadar söz söyleyebilecek insanlar var ve bunları dinlemiyor. Başka bir anlayış lazım, başka bir zihniyeti ya da başka bir bakış açısıyla bu alana ve insanı da merkezine koyan, bilimle ve akılla yürülmesi gereken bir alan. Ve en önemlisi sendikal örgütlülük, ama sendikanın da bu meselenin gerçekten bir görevi olduğunun bilincinde olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki Soma katliamı da sendikal örgütlülüğün olduğu bir alandı. Orada da bir sendika vardı ama işçi sağlık güvenliğini kulağında kapatmış bir sendika olduğunu da hepimiz gördük. Ve sendikalar bu alanda kendi donanımlarını sağlamak, uzman ekiplerini oluşturmak zorunda. Üniversitelerle ve meslek odalarıyla işbirliği yapmak zorunda ki biz bu alanda fark yaratan bir sendikal örgütlenmeyi de görelim.
Evet. Tabii bu arada devletin etkinliğini, denetim manasındaki etkinliğini artırması da son derece önem arz ediyor herhalde.
Kesinlikle öyle. Yani dün işte iş müfettişleri arkadaşımız vardı, Şeref hocamız oradaydı.
Evet.
Kendisine tebliğler çıktığını ve denetime ara verme gibi kimi maddelerin artık denetimleri hiç müfettişlerin denetimin hem niteliğini hem de yapamaz hale getirdiğini, Nisan ayında çıkan bir tebliğden bir yönetmelikten bahsetti ve çok tehlikeli olduğunu söyledi. Hani onlar tabii denetim ve teftiş boyutuyla bu işe yaklaşıyorlar ve tamamen aslında alanın terk edildiğini söylüyor. Yani bu çok büyük bir tehlike. Yani biz bile kendi sendikamıza ve örgütlü iş yerlerimizde görüyoruz. Eskiden çok daha fazla işçi müfettişle karşı karşıya gelirken son yıllarda müfettiş yok fabrikalara giden. Ve o ister istemez bizim ağırlığımız, bizim baskımızla bir takım şeyleri yapmaya çalışıyoruz biz. Çünkü devlet elini çekmiş alanda.
Evet.
Kesinlikle çekmiş. Bunu gösteriyor.
Kesinlikle. Peki, dilerseniz işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili konumuzu burada sonlandırıp diğer konumuza da biraz değinelim. Vaktimiz sınırlı olduğu için. Bildiğiniz gibi Türkiye'de engeller pek çok problem yaşıyorlar ama yani biz konumuz itibariyle çalışma hayatıyla ilgilendiğimiz için biraz konunun çalışma hayatı boyutuna değinmek istiyoruz izninizle. Bir kere istihdam zorunlulukları var engelliler bakımından bilindiği gibi. Yani işte iş yerlerinin mevcut durumuna göre, işçi sayısına göre belirli oranda engelli işçi çalıştırma, istihdam etme gibi bir yükümlülükleri var. Buna ne ölçüde uyuluyor? İşte demin denetimden söz ettik birlikte. Ne ölçüde iş yerleri denetleniyor? İşte ağır cezalar söz konusu aslında. İşte çalıştırılmayan her işçi ve çalıştırılmayan işçi başına her ay ciddi bir asgari ücret tutarında bir ceza söz konusu. Ama buna karşın engellilerin istihdamında problemler yaşandığını biliyoruz. Bir başka sorun da engellerine uygun işlerde çalıştırılmamaları ve hatta işte bizim çalışacak insana ihtiyacımız var. Engelli bile olsun gelsin üretimde çalışsın. Ya da eğer çalışmayacaksa hiç gelmesin, biz maaşını yatıralım, içeriye bile girmesin gibi işveren yaklaşımlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki.
Evet, doğru. Yani tespitlerimiz çok yerinde. Yani öncelikle engelli işçi dediğimiz ya da engelli insan olarak tanımladığımız kişilerin kim olduğunu belki söylemek lazım. Hani doğuştan ya da tabii sonradan. Hangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ya da sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerden dolayı kaybetmiş olan kişiler ve bunların da bu fonksiyonlarını yitirdiğinin belgelenmesi gerekiyor. İşte sağlık kurumlarınca %40 olarak tespit edilirse eğer fonksiyonlarını kaybettikleri, bu kişiler engelli sıfatını alıyorlar. Ve çalışma yaşamında söylediğiniz gibi özel sektörün %3, kamu sektörünün %4 engelli çalışma zorunluluğu var. Ama ne kadar çalıştırılıyorlar denetlenmediği için bilmiyoruz bile. Hani çoğu veriye de ulaşamıyoruz aslında. Kaç iş yerinin ne kadar yaptığı, ne kadar bu işi ciddiye aldığı, hayata geçirdiği tartışma değil. Yani böyle verilere ben de ulaşmak istedim. Siz benimle temasa girdiğinizde.
Evet.
Ben ulaşamadım hani şeyi, ama yasal olarak birçok haklarının olduğu var. Yani yasalara
kağıt üzerinde diyorsunuz.
Evet, yasalara konulmuş bu. İşte mesela diyelim iş yerinde çalışırken malulen ya da ayrılmak zorunda kaldı ve belli dönemlerde işçilerin bu malulünü gidip gitmediği kontrol ediliyor ve tekrar işe dönmeleri söz konusu gittiği zaman. Alıyor mu, almıyor mu? Ki muhtemelen almıyor, yerini dolduruyor ve bu işçiler dışarıda kalıyor. Bir de ayrımcılık yasağının uygulanmaması diye bugün Birleşmiş Milletler'inde bizim mevcut yasalarımıza da girmiş olan engelli işçilere ya da engelli çalışanlara yönelik ayrımcılık yasağı var. Onların işte bedensel olarak bedenlerini ya da engellilik durumlarını daha fazla arttırmayacak bir çalışma koşullarının bu işçilere sağlanıyor olması lazım. Ama biz görüyoruz ki işte sakat arkadaş, topal arkadaş işte ayakları aksıyor çalışma yaşamı için ama merdivenlere çıkmak zorunda. Ya da yani fiziki olarak işverenler
ayakta durmaması gerekiyor diyelim ki yaptığı iş itibariyle.
Engelli çalışanın engeline göre iş yerinin fiziki koşullarını ayarlamakla mükellef. Ama biz bunun çoğu kez olmadığını görüyoruz. Mesela iş sağlığı, iş güvenliği yönetmeliklerinden bir tanesi acil durumlar yönetmeliği. Ya işte acil durumda dezavantajlı gruplar olarak tanımlanıyor engelli işçiler ve bu dezavantajlı grupların hepsinin birer kişiler tarafından görevlileri vardır ve tahliye edilmesi lazım. Ama düşünün, hatta bunu bayağı bir tartışmıştık bir iş yerinde işverenle, engelli işçinin o an tuvalette olduğunu ya da kendi kontrol olması gereken yerden uzakta olduğunu düşünün. Nasıl ve kim kurtaracak bunu? Ya da engelli işçi, sağır işçi ya da kör işçi nasıl acil durumu fark edecek? Bununla ilgili birçok önlemlerin biz alınmadığını görüyoruz. En önemli işverenin yükümlülüklerinden bir tanesi de tacize karşı, şiddete karşı bu engelli işçileri koruması gerekiyor.
Tabii.
İşverenlerin. Evet. Çünkü biliyorsunuz en dezavantajlı gruplardan insanlar oldukları için, işçiler oldukları için bunlar bulundukları yerlerde çok daha kolay, çok daha riskliler. Hele kadın engelli işçiler çok daha dezavantajlı durumdalar. Evet. Ve bunları koruyacak önlemlerinin oluyor olması lazım. Ama sadece engelli işçi değil, normal işçiler için bile işte bu tür risklerin, şiddet, taciz, mobbing gibi risklerinin biz aslında işçi sağlığı, iş güvenliği alanına girmediğini ya da ayrımcılık gibi girmediğini görüyoruz. Yine engelli işçilerin de ayrımcılığa uğramaması gerekiyor iş yerinde. Bunlar da genel kurallar ve onların mesleki bütünlüğünü, mesleki ilerlemelerini sağlayacak tüm fırsatlardan eşit bir şekilde diğer işçilerle birlikte faydalanması gerekiyor. Ya şey merak ediyorum, kaç tane işveren acaba servisini, hani ben daha hiç görmedim, servisini bir engelli işçinin binebileceği şekilde düzenlenmesini istiyor ya böyle bir sözleşme yapıyor.
Tabii.
İşte dediğim gibi sakat işçiler, engelli işçiler var ve çoğu zaman görüyoruz diğer işçiler onları kollarından tutarak yardım ediyor ki işte servis aracına binsin, başka araca binsin ya da merdivenleri çıksın ya da yemekhaneye ulaşsın diye. Yani bunlar yani insanlık dışı çalışma biçimlerine zorlanması demek. Ama bunların hepsinin dediğimiz gibi tespit edilmesi gerekiyor. Tespit önceliği de bildiğimiz gibi teftiş yapmak adı altında devletin. Ama
kesinlikle.
Alanda yoklar. Yani her iki başlık içinde söyleyebiliriz. Devlet alandan elini çekmiş, işçiyle işverene baş başa bırakmış, sendikal örgütlülüğünde belini kırmış ya da önüne bir süre engeller koymuş ve gerçekten de işçiler, işçi sınıfı bu anlamda korunmasız olduğunu söylemek mümkün.
Mümkün. Yani belki de orada Türkiye İş Kurumu biliyorsunuz takip ediyor engelli çalışma meselesini. Türkiye İş Kurumu herhalde ben bunu yerleştirdim nasıl olsa artık Mevlam kayıra şeklinde takibini yapmayarak az evvel sözünü ettiğiniz olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor belki de. Peki, çok teşekkür ediyorum Nurhan Hanım. İlave etmek istediğiniz herhangi bir konu var mı?
Yok, yani şu anda ilave edebileceğim sanırım ihtiyacınız karşılamıştır, sorularınıza yanıt olmuştur.
Peki. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok verimli bir bağlantı oldu bizim açımızdan. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Rica ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Birleşik Metal İş Sendikası İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sayın Nurhan Gülenç Hanım'la hem Soma katliamının yıl dönümünde aynı zamanda İşçi Sağlığı İş Güvenliği Haftası'ydı, aynı zamanda Engelliler Haftası'ydı. Bu konuları görüşmüş olduk ve bizim dünya haberlerinden derlediğimiz haber turumuz şimdi ekranlarınıza geliyor.
İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar geçici sözleşmelere son verilip kadrolu personel alımı yapılması talebiyle süresiz grev başlattı. Madrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin %50 düşürüleceği bildirildi. Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamada, geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilmeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu ifade edildi. Sendikalar grevi sonlandırmak için Madrid Özerk Yönetiminden 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor. El Cezire televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi. Katarlı bir yetkili Akile'nin basın yeleği giydiği sırada yüzünden vurulduğunu söyledi. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu. Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu bildirildi. İşçilerin grev yapmasının yasak olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Talabat isimli şirketin çalışanı motorlu kuryeler daha iyi ücret ve çalışma koşulları için ikinci kez iş bıraktı. Almanya merkezli çevrimiçi yiyecek dağıtım tekeli Delivery Hero'nun Orta Doğu birimi olan Talabat'ın kuryeleri, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans merkezi ve bölgesel bir turizm merkezi olan Dubai'de teslimat yapmayı reddetmeye başladı. Salı sabahı erken saatlerde bir restoranın dışında toplanan kuryeler yaptıkları açıklamada, bu ayın başında daha iyi bir anlaşma talep etmek için greve çıkan İngiltere merkezli Deliveroo şirketi çalışanı kuryelerin harekete geçmek için kendilerini cesaretlendirdiğini söylediler. Bir hafta sonu boyunca Deliveroo'nun hizmetlerinin büyük ölçüde kesintiye uğratan bu nadir grev, İngiliz yemek dağıtım şirketinin kuryelere yapılan maaş kesintileri ve mesai saatlerini uzatma planlarına devam etmeme yönündeki taleplerinin karşılanmasıyla sonuçlandı. Meksika'da iki gazeteci daha katledildi. Veracruz Eyalet Savcılığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, haber sitesi El Veraz'ın yöneticisi Yasenia Molinedo Falcone ve muhabiri Shelia Johanna Garcia Oliveira'nın öldürülmeleri olayının araştırıldığını kaydetti. Son iki cinayetle birlikte ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 11'e yükseldi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı. Meksikalı gazeteciler de geçen hafta yerel bir gazetede köşe yazarı olarak görev yapan Luis Enrique Ramirez'in öldürülmesini protesto etmeye hazırlanıyor.
Evet, Dünya Emek Haberleri için editör arkadaşımız Melisa Ay ve Mutahar Aksaray hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve bildiğiniz gibi programımızın sizlerden gelen çalışma hayatı sorularına yanıtlar verdiğimiz bir bölümü var. Birkaç soru yanıtlayabilecek kadar sürem olduğunu düşünüyorum bu haftada. Dilerseniz bu bölümümüze geçelim. Şimdi küçük bir hatırlatma, her hafta olduğu gibi alt bantta gördüğünüz bir WhatsApp numaramız var. Buradan hafta boyunca sizlerden gelen soruları yine yanıtlamayı sürdürdüğümüzü, sadece programla bağlantılı kalmadığımızı da hatırlatalım. Hemen bir soruya bakıyorum. Sigorta maaşımda herhangi bir düşme ya da yükselme yapar mı diye bir soru gelmiş. Uzunca bir soru var, onu haftaya bırakıyorum daha geniş bir zamana. İkinci soruya geçtim. Merhaba, iyi günler. Vergi indiriminden emekliyim. Geçim zor. Bir işe girdim. Sigorta yapıldı. Yanlış yapılmış. Maaşım kesildi. Dilekçe verildi. Maaş hesabıma yattı. Sigortam SGDP olarak düzeltildi. Yapılan sigorta maaşımda herhangi bir düşme ya da yükselme yapar mı? Teşekkürler demiş. Şimdi bildiğiniz gibi zaman zaman benzer sorular geliyor. Emekliler de emekli olarak çalışma hayatını sürdürmek istediklerinde iki seçenekleri var. Birincisi, her emekli emekli aylığını kestirerek normal bir sigortalı gibi çalışma hayatını sürdürebilir. Bu seçeneklerden biri. Ama daha önce de bahsetmiştim zannediyorum geçmiş programlarda. Çoğu emekli bunu tercih etmiyor. Sosyal güvenlik destekleme primi ödeyerek hem emekli aylıklarını almaya hem de bir işte kayıt içinde çalışarak çalışma hayatlarını sürdürmeye devam etmeyi tercih ediyorlar ki bu doğal bir şey gerçekten de. Ancak geçen haftaydı zannediyorum ya da daha önceki haftaydı, sorular bildiğiniz gibi çalışma hayatında çok ortak sorular ve birbirinin hemen hemen aynı. Ama olsun, her gelen soruyu da yanıtlamak durumundayız. Şimdi sosyal güvenlik destekleme primi adı altında bir prim ödüyor işverenler emekli çalışanları için. Bu prim benim emekli aylığıma katkı yapar mı diye bir soru gelmişti. Hayır, yapmıyor demiştik. Ama yine de bu primi ödemek zorunda kayıt içinde çalışan emekliler de, işverenleri ödüyor. Peki benim maaşımda bir azalmaya sebep olur mu? Kayıt içerisinde sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışırsam? Hayır. Sizin emekli aylığınıza hiçbir olumsuz etkisi de olmaz. Bunu da belirtmiş olalım. Ve kayıt içinde çalışmak zorunda emekliler. Aksi halde işverenler bu konuda problem yaşarlar. Maaş bordrosu ile ilgili bir soru sorulmuş. Maaşlardan ne kadar zaman sonra verilir demiş bir arkadaşımız. Sağlıklı günler hocam, size bir soru sorabilir miyim? Maaş bordrosu maaşlardan ne kadar zaman sonra verilir? Bu konu hakkında bilgi istemiş. Şimdi bunun yasal adı ücret hesap pusulası. Nedir amacı? Yasaya niçin konulmuş? Bir kere ücret hesap pusulası, yani maaş bordrosu halk dilindeki adıyla yasal adı ücret hesap pusulası, işçiye her ay verilmek zorunda olan bir belgedir. Yani yasaya konulmuş, iş kanununda bunun yeri var. Ne diyor yasa koyucu? İşçiye her ay bir maaş bordrosu ver ki o da maaşından ne kesilmiş, ne kadar sigorta kesilmiş primi, ne kadar vergi kesilmiş, ne kadar işsizlik sigortası ya da özel kesintiler varsa, avans, borç, icra vesaire ya da fazla mesai ücretleri ödenmiş mi, bordrosunda görsün. Onun için de bu bordroyu işçiye her ay ver diyor yasa koyucu. Şimdi bazı işverenler bu konudan imtina ediyorlar. İşçilere ücret bordrolarını, ücret hesap pusulalarını vermiyorlar. Gerekçe olarak da diyorlar ki ben zaten işçimin maaşını bankaya yatırıyorum. Böyle bir yasal zorunluluk var. Her an, her zaman kanıtlayabilirim ücretini ödediğimi. İyi de o ayrı bir konu. Bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok. Sizin ücretleri banka hesabına yatırmanız zaten ayrı bir yasal zorunluluk. Ücret hesap pusulası vermekse yine ayrı bir zorunluluk. Ücret hesap pusulasını vereceksiniz. Her ay vereceksiniz. Üstelik de imza karşılığı vereceksiniz. Bildiğiniz gibi ücret hesap pusulası son derece önemli bir belgedir. İş mahkemelerinde herhangi bir yasal husumet söz konusu olduğunda bir kanıt niteliği taşır. Ücret bordroları tabii ki imzalı olmak şartıyla. Sorumuzun cevabı şu, net bir biçimde. Ücret hesap pusulası her ay işçiye ücretinin ödenmesinin akabinde verilmek zorundadır. Son bir soruyla kapatalım bu haftayı. Doğum sonraki kısmi çalışma hakkımı kullanmak istiyorum demiş bir arkadaşımız. Doğum sonraki kısmi çalışma hakkımı kullanmak istiyorum. Eğer işveren bunu kabul etmezse kıdemimi alarak ayrılma hakkım olur mu demiş. Şimdi doğum sonrası kısmi çalışma hakkı ne demek? Tabii çok detaylı, belki zaman sınırlı olduğu için değinemeyeceğim ama kısa özet bilgi olarak aktarayım. Bildiğiniz gibi doğum yapan kadın çalışanın doğum izninin bitiminde, ki 16 haftadır biliyorsunuz, 8 hafta önce 8 hafta sonra olmak suretiyle 16 haftalık bir doğum istirahati söz konusudur. Bu yasal raporlu olduğu süredir. Bunun akabinde bir kere 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı vardır. İstediği takdirde işverenin verme zorunluluğu vardır. Yani işverenin inisiyatifine bırakılmamıştır. Kadın işçinin talebine bağlıdır. Talep ederse vermek zorunda. Vermezse ne olur? İş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir kadın işçi. Kıdemini alır, ayrılır. Bir de ilave olarak kadın işçiye kısmi süreli çalışma hakkı da getirildi. Şimdi artık kanunda var. Çocuk iki türlü kısmi süreli çalışma hakkı var. Biri belirli bir süreye bağlı. Diğeri de çocuk okul çağına gelinceye kadar kısmi süreyle çalışma hakkı. Bununla ilgili bir yönetmelik var. Bir de yönetmelik düzenlendi. Kadın işçinin doğum sonrası çalışma izniyle alakalı, kısmi çalışma izniyle alakalı. Bu yönetmelikte çok açık bir biçimde kadın işçinin yine talebine bağlı olduğu ve işverenin vermek zorunda olduğu şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla baktığımızda hukukçu arkadaşlarımızın da görüşleri bu yönde ağırlıklı olarak, şayet bu iznini de kullandırmazsa kadın işçiye işveren, yine kadın işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdirme ve kıdem tazminatını alarak iş yerinden ayrılma hakkı olduğunu özetle söyleyebiliriz. Peki, bu haftalık da soru cevap bölümümüzü böylece kapatmış olalım. Bildiğiniz gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası ve ne yazık ki yine bu hafta çok kötü bir haftaydı. Yani hep iş cinayetleriyle karşılaştık haberleri taradığımızda. Seda Öz arkadaşımız hazırlıyor. İş cinayetleri raporuyla bu haftayı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka Emek ve Hayat programında yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
İş cinayetlerinde bu hafta en az 26 işçi yaşamını yitirdi. 6 işçi trafik kazası sonucu, 4 işçi yüksekten düşerek, 4 işçi iş makinesi kazasında, 2 işçi kazan patlaması nedeniyle, 2 işçi elektrik akımına kapılarak, 2 işçi pres makinesine sıkışarak, 1 işçi vurularak, 1 işçi piston kolunun çarpması sonucu, 1 işçi kafasına yük düşerek, 1 işçi yem kırma makinesine düşerek, 1 işçi boğularak, bir işçi üzerine asansör kabini düşmesi sonucu bir işçi borçlarını ödeyemediği için intihar ederek yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerin 3'ü motokurye, 2'si çocuk, 1'i mülteci, 1'i kadın işçi.